Ayrım 22.
Adamcağız konuşmasına burada son verdi. Bu sırada hanın kapısından içeri baştan aşağı güderiler giymiş, tozluklu, şalvarlı, hırkalı bir adam girdi ve yüksek sesle konuştu. Dipnot: aşağı tabakadan insanlar güderi giyerlerdi. Sayın hancı, yeriniz var mı? Falcı maymunla Melisandre'nin kurtuluşu tiyatrosu geldi. Vay canına, dedi hancı. Saygıdeğer Pedro Usta gelmiş. Bu akşam güzel geçeceği benzer. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bu Pedro Usta'nın sol gözü ve yanağının neredeyse yarısı yeşil taftadan bir yakıyla kapatılmıştı. Bu da yüzünün o tarafında bir hastalık olduğunu gösteriyordu. Hancı sözlerine şöyle devam etti. Hoş geldiniz Pedro Usta. Maymunla tiyatro nerede, göremiyorum. Geliyorlar, diye cevap verdi baştan aşağı güderiler giymiş adam. Ben önden geldim, yer var mı diye bakmaya. Olmasa bile Alba dükünü kovar, yerini Sayın Pedro Usta'ya verirdim, dedi hancı. Maymunla tiyatroda gelsinler. Bu gece handa tiyatroyu, maymunun marifetlerini görmek için para verecek insanlar var. Pekala, dedi gözü yakılı adam. Fiyatı da düşük tutarım, masrafı karşılasın yeter. Ben gidip maymunla tiyatronun olduğu arabayı getireyim. Sonra dönüp handan dışarı çıktı. Don Quixote hemen hancıya bu Pedro Usta'nın kim olduğunu, maymunuyla tiyatrosunu sordu. Hancı şöyle cevap verdi. Meşhur bir kuklacıdır bu. Bir zamandır La Mancha'nın bu Aragon tepesi civarında dolaşıp Melisandre'nin meşhur Don Gaiferos tarafından kurtarılışını anlatan bir kukla oyunu oynatıyor. Bu memlekette uzun yıllardır temsil edilmiş en güzel hikayelerden biri. Yanında bir de maymunlar arasında görülmüş, insanlar tarafından hayal edilmiş en garip yeteneğe sahip bir maymun gezdiriyor. Maymuna bir şey sorulduğunda soruyu dikkatle dinliyor, sonra sahibinin omzuna atlıyor ve kulağına eğilip sorulan sorunun cevabını veriyor. Pedro Usta da anında yüksek sesle tekrarlıyor. Geçmiş olaylar hakkında gelecekteki olaylardan çok daha fazla şey söylüyor. Her zaman hepsini doğru bilemese de çoğunlukla yanılmıyor. Hepimiz vücuduna şeytan girdiğini düşünüyoruz. Maymun cevap verirse, yani kulağına söyledikten sonra maymunun adına sahibi cevap verirse, soru başına 2 riyal alıyor. Bu sayede Pedro Usta'nın müthiş zengin olduğu sanılıyor. Tatlı dilli bir adamdır, hoş sohbettir, iyi yaşamayı sever. 6 kişiden fazla konuşur, 12 kişiden fazla yer. Hepsinin masrafını da dili, maymunu ve tiyatrosuyla çıkarır. Bu arada Pedro Usta döndü. Bir arabada da tiyatro ve iri, kuyruksuz, keçe kıçlı maymun geliyordu. Ama maymunun yüzü sevimsiz değildi. Don Quixote maymunu görür görmez sordu. Söyler misiniz saygıdeğer falcı? Neler olacak, başımıza neler gelecek? İşte 2 riyalim burada. Sancho'ya, Pedro Usta'ya 2 riyal vermesini söyledi. Pedro Usta da maymunun adına konuşarak dedi ki, beyefendi, bu hayvan gelecek olaylarla ilgili cevap veya malumat vermez. Geçmiş olayların bazılarını, şimdiki olayların da kimini bilir. Benim başımdan geçenleri bana söylesinler diye zırnık verirsem ne olayım, dedi Sancho. Onu benden daha iyi kim bilebilir? Bildiğim şeyi bana söylesinler diye para vermek de aptallığın daniskası olur. Ama madem şimdiki olayları biliyor, işte 2 riyalim, maymun bey söylesin bakalım. Şu anda karım Teresa Panza ne yapıyor, ne işle meşgul? Pedro Usta parayı almak istemedi ve dedi ki, hizmet verilmeden önce karşılığını peşinen almak istemiyorum. Sağ eliyle sol omzuna 2 kere vurunca maymun hemen omzuna atladı. Ağzını kulağına yaklaştırdı ve hızlı hızlı dişlerini takırdatmaya başladı. Bunu bir amentü duası süresince yaptıktan sonra yine hoplayarak yere indi ve aynı anda Pedro Usta müthiş bir hızla Don Quixote'nin önüne gidip diz çöktü ve bacaklarına sarılarak dedi ki, Ey unutulmuş gezgin şövalyeliğin inanılmaz canlandırıcısı. Bu bacaklara tıpkı Herküles'in iki sütununa sarılır gibi sarılıyorum. Ey övülmekle bitmez Lamançalı şövalye Don Quixote. Zayıfların kuvveti, düşecek olanların dayanağı, düşmüşlerin bileği, bütün bahtsızların desteği ve tesellisi. Don Quixote afalladı, Sancho dehşete düştü, kuzen şaşırdı, paj donup kaldı, anırtı köyünden olan adam serseme döndü, hancının kafası karıştı. Kısacası kuklacının sözlerini duyan herkes hayret etti. Kuklacı sözlerine şöyle devam etti. Ey sen sevgili Sancho Panza, dünyanın en büyük şövalyesinin en iyi silahtarı, sevin. Çünkü sevgili karın Teresa iyidir. Şu anda bir libre keteni taraklamakta. Daha fazla malumat istersen, sol yanında epeyce şarap alan, ağzı kırık bir testi var, çalışırken onunla oyalanıyor. Buna inanmak zor değil, dedi Sancho. Çünkü kendisi pek talihlidir. Kıskanç da olmasa, dev anası Andandona'ya değişmezdim onu. Efendimin söylediğine göre bu Andandona çok mükemmel, çok değerli bir kadınmış. Benim Teresa'm, varislerinin sırtından bile olsa hiçbir şeyden geri kalmaz. Bu sırada Don Quixote söze girdi. Ben diyorum ki çok okuyup çok gezen, çok görür, çok bilir. Bunu söylememin sebebi şu. Bu dünyada şimdi burada kendi gözlerimle gördüğüm gibi falcı maymunların olduğuna beni kim inandırabilirdi? Gerçekten de ben bu hayvancağızın dediği gibi Lamançalı Don Quixote'nin ta kendisiyim. Gerçi hakkımdaki övgüleri biraz abartılıydı. Ama nasıl olursam olayım bana yumuşak ve merhametli, daima herkese iyilik etmeye, kimseye kötülük etmemeye yatkın bir ruh bağışladığı için Tanrı'ya şükrediyorum. Benim param olsaydı dedi Paş, sayın maymuna bu yolculukta başıma neler geleceğini sorardım. Don Quixote'nin ayaklarının dibinden kalkmış olan Pedro Usta buna şöyle cevap verdi. Dedim ya, bu hayvan gelecek olaylara ilişkin cevap vermez. Verseydi paranızın olmaması önemli olmazdı. Ben burada hazır bulunan Senyor Don Quixote'ye hizmet edebilmek için dünyanın bütün kazancından vazgeçerdim. Şimdi de kendisine bunu borçlu olduğum ve eğlendirmek istediğim için tiyatromu kurup hiçbir ücret almadan handaki herkesi sevindireceğim. Bunu duyan hancı tarifsiz bir sevinçle tiyatronun kurulabileceği bir yer gösterdi. Bu işte bir çırpıda tamamlandı. Don Quixote maymunun kehanetlerinden pek memnun kalmamıştı. Çünkü bir maymunun gelecek olayları da geçmiş olayları da bilmesini yerinde bulmuyordu. Pedro Usta tiyatroyu kurarken Don Quixote Sancho ile birlikte ahırın bir köşesine çekildi ve kimseye duyurmadan dedi ki ''Bak Sancho, ben bu maymunun tuhaf becerisini iyice düşündüm ve kendi adıma maymunun sahibi olan bu Pedro Usta'nın şeytanla zımni veya açık bir pakt yaptığına kanaat getirdim. Park zebanilerle şeytanınsa pek beter bir park olmalı dedi Sancho. Böyle parkların Pedro Usta'ya ne faydası olabilir ki? Dediğimi anlamadın Sancho. Demek istediğim bu adam herhalde şeytanla bir anlaşma yapmış. Şeytan maymuna bu yeteneği vermiş, Pedro Usta geçimini kazansın diye. Zengin olduktan sonra da adam ruhunu ona verecek. Bütün dünyanın düşmanı olan şeytan bunun peşinde. Böyle düşünmemin sebebi, maymunun sadece geçmiş veya şimdiki olayları söylemesi. Şeytanın bilgisi bundan öteye uzanamaz çünkü. Gelecekteki olayları ancak tahmin yürüterek bilebilir. O da bazen. Tanrı'nın hakimiyeti altındaki zamanları ve anları bilmek sadece ona aittir. Onun için ne geçmiş vardır ne gelecek. Her şey şimdidir. Bu böyle olduğuna göre ki böyledir, bu maymunun şeytanın üslubuyla konuştuğu çok aşikar. Nasıl olup da Engizisyon'a ihbar edilmediğine, sorguya çekip kimin marifetiyle kehanette bulunduğunu bülbül gibi söyletmediklerine şaşıyorum. Çünkü bu maymunun astrolog olmadığı, kendisinin de sahibinin de yıldız falı haritası çizmediği, çizmeyi bilmediği kesin. Şimdi bunlar İspanya'da o kadar yaygın ki, yerden bir iskambil kağıdı alırmış gibi bir harita çiziktirmeyen hizmetçi, paş veya ayakkabı tamircisi yok. Bunlar bu ilmin şaşırtıcı doğruluğunu yalanlarıyla, cehaletleriyle karalıyorlar. Ben bir hanım biliyorum, bu haritacılardan birine, küçük süs köpeği hamile kalıp doğuracak mı, doğuracağı köpekler kaç tane ve ne renk olacak diye sordu. Sayın Yıldız Falcısı haritayı çizdikten sonra köpeğin hamile kalacağını ve 3 yavru doğuracağını söyledi. Biri yeşil, biri kırmızı, öteki de alacalı. Yalnız bunun olması için köpeğin pazartesi veya cumartesi, gündüz veya gece saat 11 ile 12 arasında çiftleşmesi şarttı. Bu olaydan 2 gün sonra köpek fazla yemekten öldü. Sayın haritacı da köyde çok bilgili bir falcı olarak şöhret kazandı. Zaten yıldız falcılarının hepsi ya da çoğu aynı şöhrete sahip. Yine de Pedro Usta'dan rica etseniz de Montesinos mağarasında zat-ı âlinizin başından geçenler gerçek mi diye maymununa sorsa çok memnun olurdum, dedi Sancho. Çünkü affınıza sığınarak söylüyorum efendim. Bana kalırsa hepsi uydurma, yalan, en azından rüyaydı. Her şey olabilir diye cevap verdi Don Quixote. Belli belirsiz bir vicdan azabı duyacağım halde isteğini yerine getireceğim. Bu sırada Pedro Usta Don Quixote'yi almaya, tiyatronun hazır olduğunu haber vermeye geldi. Sayın Şövalye'nin gelip seyretmesini istiyordu. Buna layık bir oyundu. Don Quixote ona düşündüklerini söyledi. Her şeyden önce maymununa Montesinos mağarasında başından geçenlerin rüya mı gerçek mi olduğunu sormasını rica etti. Çünkü kendisine rüya ile gerçek iç içe girmiş gibi geliyordu. Bunun üzerine Pedro Usta tek kelime söylemeden gidip maymununu aldı getirdi ve Don Quixote ile Sancho'nun karşısına geçerek dedi ki ''Sayın maymun, bu şövalye Montesinos adlı mağarada başına gelen şeylerin yalan mı gerçek mi olduğunu öğrenmek istiyor. İşareti verince maymun sol omuzuna atladı ve kulağına konuşur gibi yaptı. Sonra Pedro Usta dedi ki, maymun diyor ki, o mağarada zat-ı âlinizin gördüğü, geçirdiği şeylerin kimi yalanmış, kimi gerçek. Bütün bildiği bu. Bu soruyla ilgili başka bir şey bilmiyor. Zat-ı âliniz daha fazla bilgi istiyorsanız, gelecek cuma günü bütün sorulanlara cevap verecekmiş. Şimdilik marifeti tükenmiş, dediği gibi ancak cuma günü geri gelecekmiş. Ben dememiş miydim, dedi Sancho. Zat-ı âlinizin mağara hakkında anlattıklarının hepsinin, hatta yarısının gerçek olduğuna beni kimse inandıramaz. Olaylar bunu gösterecek Sancho, diye cevap verdi Don Quixote. Her şeyi açığa çıkaran zaman, toprağın bağrına gömülü bile olsa gün ışığına çıkarılmadık şey bırakmaz. Şimdilik bu kadarı yeter. Gidip sevgili Pedro Usta'nın oyununu seyredelim. Bana kalırsa bir iki ilginç şey göreceğiz. Bir iki olur mu, dedi Pedro Usta. Benim bu oyunumda ilginç 60.000 şey var. Senyor Don Quixote, zat-ı âlinize şunu söyleyebilirim. Bugün dünyada en görülmeye değer şeylerden biri bu oyun. Operibus credite et non verbis. Dipnot. Operibus credite et non verbis. Söze değil işe inanın. Haydi iş başına, geç oluyor. Yapılacak, söylenecek, gösterecek çok şeyimiz var. Don Quixote ile Sancho dediğini yaptılar ve tiyatronun kurulduğu yere gittiler. Sahne açıktaydı, her tarafta yanmakta olan küçük mumlarla ışıl ışıl göz alıcıydı. Geldiklerinde Pedro Usta tiyatronun içine girdi. Kuklaları oynatacak olan oydu. Pedro Usta'nın hizmetkarı olan bir delikanlı da sahnenin dışında yerini aldı. Görevi tercümanlık yapmak, oyundaki mucizeleri tanıtmaktı. Elinde çıkan kuklaları işaret etmek için ince bir değnek vardı. Handa bulunan herkes, kimi ayakta olmak üzere, sahnenin karşısına geçti. Don Quixote, Sancho, Paş ve kuzene en iyi yerler verildi ve böylece tercüman bir sonraki bölümü dinleyenlerin veya okuyanların duyacağı ve göreceği şeyleri söylemeye koyuldu. 26. Bölüm. Kuklacı serüveninin devamına ve başka epeyce hoş olaylara dair. Tiroslular, Truvalılar hepsi sustular. Dipnot, Vergilius'un Aine İstestanı'ndan. Demek istiyorum ki oyunu seyretmek üzere toplanmış olan herkes oyundaki harikaları yorumlayacak olan tercümanın ağzının içine bakıyordu. O sırada sahneden gürültülü davul trompet sesleri geldi, top atışları duyuldu. Sesler kısa bir süre sonra kesildi ve delikanlı yüksek sesle konuştu. Siz saygıdeğer beyefendilere burada temsil edeceğimiz gerçek hikaye, kelimesi kelimesine Fransız tarihlerinden ve sokaklarda insanların delikanlıların dilinde dolaşan İspanyol romanslarından alınmıştır. Señor Don Gaiferos'un İspanya'nın Sansueña yani bugünkü Zaragoza şehrinde Magriplilerin elinde esir bulunan karısı Melisandre'yi kurtarışını anlatır. İşte bakınız Don Gaiferos tavla oynamakta, şarkıda anlatıldığı gibi. Oturmuş Don Gaiferos tavla oynuyor, Melisandre'yi unutmuş bile. Şurada görünen başında taç, elinde asa olan kişi Melisandre'nin babası zannedilen İmparator Charlemagne. Damadının tembelliğini ve ihmalkarlığını görüp sinirleniyor ve azarlamak üzere dışarı çıkıyor. Bakınız nasıl hararetle, hiddetle azarlıyor. Adeta asasıyla kafasına 5-6 kere vuracak gibi. Hatta bazı yazarlara göre vurmuştur da. Hem de ne vurmak? Damadına karısını kurtarmaya çalışmadığı için şerefinin tehlike altında olduğu konusunda birçok şey söyledikten sonra şöyle dediği rivayet edilir. Yeterince konuştum, icabına bakın. Bakınız lütfen imparator nasıl sırtını dönüyor. Don Gaiferos'u öfke içinde bırakıp gidiyor. Don Gaiferos ise kızgınlığın verdiği tahammülsüzlükle tavlayı da pulları da fırlatıp derhal zırhlarını istiyor. Kuzeni Don Roland'dan da kılıcı Durindana'yı ödünç vermesini rica ediyor. Don Roland kılıcını vermek istemeyip bu giriştiği işte ona eşlik etmeyi öneriyor. Ne var ki öfkeli yiğit bu teklifi kabul etmiyor. Karısı arzın merkezine bile kapatılmış olsa onu tek başına kurtarabileceğini söylüyor ve sonra derhal yola çıkmak üzere zırhlarını kuşanmak için içeri gidiyor. Saygıdeğer beyler, şimdi gözlerinizi şurada görünen kuleye çeviriniz. Bu Zaragoza'nın şimdi Caferiye adıyla bilinen sarayının kulelerinden biri. Şu balkonda görünen Magripli kıyafeti içindeki hanımsa eşsiz Melisandre. Sık sık bu balkona çıkıp Fransa yoluna bakar, Paris'i ve kocasını düşünüp bu esarette bir teselli bulurdu. Bakınız şu anda daha önce belki de hiç görülmemiş bir olay cereyan etmekte. Gizlice parmak ucunda, parmağı dudaklarında Melisandre'ye arkadan yaklaşan şu Magripli'yi görüyor musunuz? Bakın nasıl dudaklarının ortasına bir öpücük konduruyor. Melisandre ise aceleyle tükürüp gömleğinin beyaz koluyla dudaklarını siliyor. Ağlıyor kederinden, sanki suç onlardaymış gibi güzel saçlarını yoluyor. Bakınız şu koridorda görünen ağırbaşlı Magripli, Sansueña kralı Mansur'dur. Magripli'nin yaptığı terbiyesizliği görünce akrabası ve gözdesi olduğu halde derhal yakalanmasını ve 200 kırbaç vurulmasını emretti. Magripli ibret olsun diye şehrin belli başlı sokaklarında dolaştırıldı. Öndekiler çığırtkanlar, arkadan kolluklar geliyor. İşte görüyorsunuz ceza verilmek üzere daha suç yeni işlenmiş olduğu halde. Çünkü Magriplilerde bizdeki gibi iddianame, gözaltında sınama yoktur. Don Quixote bunun üzerine yüksek sesle, ''Evladım, evladım'' dedi. ''Hikayenize dümdüz devam edin, sağa sola sapmayın. Bir gerçeği açığa çıkarmak için çok fazla delile ihtiyaç vardır.'' Pedro Usta da içeriden seslendi. Oğlum yerli yersiz konuşma, beyefendinin dediğini yap. Daha iyi olur. Şarkına dümdüz devam et. Başka ezgi karıştırmaya kalkma, telleri koparırsın sonra. Peki öyle olsun diye cevap verdi delikanlı ve devam etti. Şu görünen kukuletalı pelerine sarınmış atlı Don Gayferos'un ta kendisi. Karısı ise aşık Magripli'nin küstahlığının intikamını alındıktan sonra daha sakin bir halde kulenin balkonundan herhangi bir yolcu sandığı kocasıyla konuşmakta. Aralarında "Şövalye, Fransa'ya gidiyorsanız eğer sorun bakalım Gayferos'u" diye başlayan romanstaki bütün konuşmalar geçti. Ben şimdi burada sözlerini tekrarlamayacağım. Çünkü sözü uzatmak sıkıntı verir. Don Gayferos'un yüzünü açtığını, Melisandre'nin neşesini görmek yeterli. Kocasını tanıdığı belli. Şimdi de bakın, balkondan aşağı sarkıyor, sevgili kocasının atının terkisine binecek. Ama ah zavallı, eteğinin ucu balkon demirlerinden birine takıldı. Havada asılı kaldı, yere inemiyor. Ama gördüğünüz gibi Tanrı'nın sonsuz merhameti en büyük zorluklarda yardıma koşuyor. Don Gayferos yetişiyor, güzel etek yırtılır mı yırtılmaz mı diye düşünmeden karısını tutup zorla yere indiriyor. Sonra çabucak atın terkisine erkekler gibi oturtuyor. Sıkı tutunmasını tembihleyip düşmesin diye kollarını kendi omuzlarına sarıp göğsünde kavuşturuyor. Çünkü Senyora Melisandre bu tür şövalyeliklere alışkın değil. Bakın gördüğünüz gibi atın kişnemeleri de efendisiyle hanımı gibi yiğit ve güzel bir yük taşıdığı için ne kadar memnun olduğunu gösteriyor. Görüyorsunuz sırtlarını dönüp şehirden ayrılıyorlar ve neşeyle sevinç içinde Paris yolunu tutuyorlar. Yolunuz açık olsun ey eşi bulunmaz gerçek aşıklar. Bu mutlu yolculuğunuza kader engeller çıkarmadan sevgili vatanınıza sığının. Dostlarınız, akrabalarınız, ömrünüzün geri kalan günlerini huzur içinde geçirdiğinizi görsünler, ömrünüz Nestor kadar uzun olsun.''